Ayrım 7.
Bunu siz istediniz beyefendi. Bütün gücüyle ve sonuna kadar karşı koymaya karar verdi. Öyle bir adamdı o. Aşağılanmaya tahammülü yoktu. Hele bir ahlaksızın kendisine paspas gibi davranmasına asla. Ama yine de bu konuda fazla iddialı olmayalım. Eğer bir Bay Golatkin'i paspasa çevirmek istese, bunu zarara uğramadan, hiçbir direnmeyle karşılaşmadan yapabilirdi. Bunu Bay Golatkin de zaman zaman hissederdi. Bu paspas kirli ve iğrenç bir paspas olurdu, doğru. Ama bu paspas gururlu, canlı ve duygulu bir paspas olurdu. Gurur ve duygular kirli kıvrımlarının derinliklerinde bir yerde gizlenirler. Kendilerini savunmazlar ama yine de orada dururlardı. Zaman geçmek bilmiyordu. Sonunda saat 4'ü vurdu. Birkaç dakika sonra herkes kalktı ve bölüm müdürünü izleyerek eve yollandılar. Bay Golatkin avını gözden kaçırmadan kalabalığa karıştı. Adam vestiyere gidip paltosunu almak için sırasını beklerken hademelere sırnaşmaya başlamıştı. Zaman gelmişti. Nasıl olduysa Bay Golatkin geride kalmamak için kalabalığı yararak paltosunu almaya çalışıyordu. Ama sıra Bay Golatkin'in arkadaşındaydı. Yine her zamanki gibi tatlı sözlerle işini halletmişti. Paltosuna yönelen küçük Golatkin, alaylı alaylı büyük Golatkin'e bakıp açık açık dalga geçti. Etrafını küstahça şöyle bir araştırdıktan sonra büyük olasılıkla iyi bir etki bırakmak için memurlar arasında bir tur attı. Biriyle konuştu, bir başkasına laf attı. Bir üçüncüye saygılarını sundu, dördüncüye gülümsedi. Bir başkasıyla tokalaşıp merdivenlere yöneldi. Büyük Golatkin de onu izledi. Büyük bir sevinçle ona son basamakta yetişti ve paltosunun yakasından yakaladı. Küçük Golatkin biraz korkmuş, şaşkın bir ifadeyle etrafına bakındı. ''Neler oluyor?'' dedi fısıltıyla. ''Eğer siz bir beyefendi olsanız, dünkü yakınlığınızı unutmazsınız.'' dedi kahramanımız. ''Ah evet, iyi bir gece geçirdiniz mi?'' Büyük Golatkin bir an için öfkeden konuşamadı. ''Evet, geçirdim ama izninizle anlaşılması güç bir oyun oynadığınızı söylemek istiyorum.'' Kim söylemiş? Ah düşmanlarım dedi sözde Golatkin. Gerçek Golatkin'in elinden kurtularak. Bir kez özgürlüğüne kavuşunca fırlayıp kaçtı. Gözüne bir araba kestirip hemen atladı ve kısa süre içinde gözden kayboldu. Yapayalnız ve ümitsiz kalan bizim küçük memur etrafına bakındı. Başka araba yoktu. Koşmak istedi ama bacaklarında derman yoktu. Üzgün ve ağzı bir karış açık bir halde sokak lambasına dayandı. Kendini ezilmiş, bitmiş hissediyordu. Birkaç dakika böyle kaldırımın ortasında kaldı. Bay Golatkin tamamen bitmiş görünüyordu. 9. Bölüm. Her şey sanki doğa bile Bay Golatkin'e karşıydı. Ama o hala ayakları üzerindeydi. Yenilmemişti. Savaşmaya hazırdı. Vazgeçmeyecekti. İlk şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra ellerini canlı ve gayretli bir şekilde ovuşturmasından belliydi bu. Ama tehlike, gerçek tehlike tepesindeydi. Bunu hissediyordu. Bununla nasıl uğraşacaktı? Sorun buydu. Böylece bıraksam mı acaba? Hiçbir şey yapmadan onunla ilişkimi kessem diye düşündü. Neden olmasın? Bunda ne var? Sanki olanlar bana yapılmamış gibi davranırım. Gelip geçer. Ben değilmişim gibi yaparım, olur biter. O da öyle yapar. Belki benimle ilişkisini keser. Belki biraz daha uğraşır ve sonra arkasını dönüp gider. Öyle olur. Uysallıkla zafer kazanırım. Tehlike bunun neresinde? Tehlikeli nesi var? Biri bana göstersin. Hiçbir tehlikesi yok. Böyle şeyler her gün oluyor. Bay Golatkin biraz durakladı. Kelimeler dudaklarında dondu kaldı. Böyle şeyler düşündüğü için kendine lanetler yağdırdı. Kendini korkak ve çekingen olmakla suçladı. Bu bahanesi de onu bir yere götürmedi. Hemen o anda bir karara varması şarttı. Bunu hissediyordu. Birinin ona kararın ne olması gerektiğini söylemesi için neler vermezdi? Nasıl bulacaktı? Bunun için de zaman yoktu. Daha fazla zaman kaybetmemek için bir arabaya binip eve doğru yollandı. Evet, şimdi kendini nasıl hissediyorsun diye düşündü. Nasılsın Yakov Petrovich? Ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın sefil herif? Bunu kendin istedin. Şimdi de ağlayıp sızlanıyorsun. Köhne arabada sarsıla sarsıla giderken işte kendisiyle böyle alay ediyordu Bay Golatkin. Böyle yarasını bıçakla deşmekten büyük bir zevk alıyordu. Sanki bunda şehvetli bir taraf vardı. Şimdi bir sihirbaz gelse ya da bir anlaşma yapılsa da sağ elinin bir parmağını verirsen ödeşiriz. O zaman öteki Golatkin'i ortadan kaldırırım. Tek parmağı eksik ama mutlu bir adam olursun deseler hiç sızlanmadan seve seve kabul ederdim diye düşündü. Canı cehenneme diye bağırdı sonunda ümitsizlikle. Bütün bunlar neden? Neden bunlar olmak zorunda sanki? Olmasaydı ne vardı? Başlangıçta her şey ne iyiydi. Herkes mutlu ve haline razıydı. Ama yok, bunlar illaki olacak. Konuşmakla bir yere varamam. Harekete geçmek gerekli. Bay Golatkin daha da kararlı bir şekilde dairesine döndü. Hiç gecikmeden piposunu aldı. Bütün gücüyle nefes çekip dumanını sağa sola üfledi. Heyecanlı adımlarla odada ileri geri gidip geliyordu. Bu arada Petruşka masayı hazırlamaya başladı. Sonunda birden kafasını toparlayan Bay Golatkin piposunu fırlattı. Paltosuna sarıldı. Yemekte evde olmayacağını söyleyerek dışarı çıktı. Petruşka elinde unuttuğu şapkasıyla merdivenlerde nefes nefesine onu yakaladı. Bay Golatkin şapkayı aldı ve unuttuğu için bir gerekçe bulmak dileğiyle "Ah şapkamı unutmuştum" diyerek Petruşka'nın aklına bir şey gelmesini engellemek istedi. Ama Petruşka hiç yüzüne bile bakmadan hemen arkasını dönüp gidince sesini çıkarmadan şapkasını giydi ve koşarak merdivenlerden indi. Bütün bedeninde pis bir ürperti hissetmesine rağmen her şeyin iyi olacağını, bu işin bir şekilde halledileceğini için için tekrarlayıp duruyordu. Sokağa çıktı. Bir arabaya bindi ve doğru Andrei Filipovic'e gitti. Yarın yapsam daha iyi olmaz mıydı diye merak etti. Tam kapının zilini çalacakken. Zaten söyleyecek özel bir şeyin var mı? Ortada ne var ki? Saçma sapan bir şey. Gerçekten öyle. Önemsiz bir mesele. Ya da her şey. Bay Golatkin birden zili çalıverdi. Bir çınlama ve içeriden ayak sesleri duyuldu. Tam o sıkıntı anında cesareti ve aceleciliği yüzünden kendine lanetler yağdırdı. İşte yaşadığı olaylar yüzünden neredeyse unuttuğu son sıkıntılı olayları tekrar hatırladı. Ama artık kaçmak için geç kalmıştı. Kapı açıldı. Talihi yardım etti de Andrei Filipovic'in daha bürodan dönmediğini, yemeği de dışarıda yiyeceğini söylediler. Ben nerede olduğunu biliyorum. İzmailovski Köprüsü'nün orada yer yemeğini diye düşündü kahramanımız neşelenerek. Bir mesajı olup olmadığını soran uşağa tamam tamam ben tekrar uğrarım diye yanıt verdi ve neşeli bir havayla merdivenleri koşarak indi. Sokağa çıkınca arabayı göndermeye karar verdi ve arabacı ile hesabını kapattı. Çok uzun süre beklediğini söyleyerek bahşiş isteyen arabacıya fazladan 5 kopeyi neşeyle verdi ve yürüyerek yola koyuldu. Bu senin böylece bırakacağın bir mesele değil diye düşündü Bay Golatkin. Aslında iyice düşünülecek olursa bunda yaygara koparılacak ne var? Yo, yine söylediklerimi tekrar edeceğim. Ne diye endişeleneyim sanki? Didinip endişelenerek, çaba harcayarak kendimi öldürecek ne var? Olan olmuş artık. Yapılacak bir şey yok. Şimdi şöyle düşünmek gerek. Arkası kuvvetli bir adam daireye giriyor. Yetenekli ve terbiyeli biri. Kötü günler geçirmiş. Fakir ve sorunları var. Fakirlik suç değildir. Benimle ne ilgisi var? Peki bütün bu saçmalıklar neden o zaman? Bazen doğa birini başka birinin kopyası gibi yapar. Adamı bu yüzden işten atacak değilsiniz ya. Kader bu kader. Ya da kör talih. Ona bir pislikmiş gibi davranıp işsiz bırakamayız ki. O zaman adalet olur mu? 5 parasız, ezilmiş, üzüntüler yaşamış. İnsanın kalbi sızlar. İnsani duygular onu korumayı gerektirir. Bölüm müdürleri de benim gibi zorba olsalardı durum ne olurdu? Bendeki de ne kafa. Bazen bir düzine insan kadar salak olabiliyorum. Hayır, onlar iyisini yaptılar. Ben de fakir bir zavallıya arka çıktıkları için onlara teşekkür etmeliyim. İkiz olsaydık ne olurdu hiçbir şey. Herkes buna alışırdı. Dışarıdan gelen biri bunda hiçbir gariplik olmadığını düşünürdü. Hatta oldukça acıklı bir durum. Yüce Tanrı iki aynı insanı yaratıyor. Hayır sahibi yetkililer de bu kutsal sanatı görüp onlara sığınacak yer sağlıyor dedi Bay Golatkin. Ve sesini alçaltıp nefesini tutarak devam etti. Bu dokunaklı ikizlik meselesi olmasa çok daha iyi olurdu tabii. Olmak zorunda mıydı lanet olsun. Sanki ne gereği vardı. Tanrım ne belalı iş. Ne biçim biri olduğuna bir bakın. Boş ve iğrenç bir herif. Alçak, çanak yalayıcı dalkavuk. İşte böyle bir Golatkin o. Daha pek çok terbiyesizlik yapacak ve adımı lekeleyecek alçak. Şimdi de ben ona göz kulak olup suyuna gitmek zorundayım. Ne ceza ama bunda ne çıkar hiç önemli değil. O bir alçak. Bay Golatkin ise dürüst. İnsanlar şu Golatkin alçağın biri. Ona dikkatle baksanıza. Dürüst, erdemli ve kibar bir bağışlayıcı olan Golatkin'le karıştırmayın. O güvenilir biridir ve terfi etmeyi hak ediyor diyecekler. Hepsi bu. Tamam o zaman. Ama ya ikimizi karıştırırlarsa? Her şeyi yapabiliyor. Ah tanrım. Öyle bir alçak ki senin yerine geçip özellikle bir pislik gibi davranabilir. Ah tanrım ne korkunç şans. Bay Golatkin bu şekilde yakınırken nereye gittiğinin farkına bile varmadan hızlı hızlı yürüyordu. Nevski Prospekt'te biriyle kafa kafaya çarpışıp gözünde yıldızlar uçuşunca kendine geldi. Başını kaldırmadan özür diler gibi bir şeyler mırıldandı ve çarptığı adam pek övgü dolu olmayan bazı şeyler homurdanıp gittikten sonra kafasını kaldırıp etrafına bakındı. kendini Olsufi Ivanoviç'teki yemekli partiye gitmeden önce uğradığı restoranın tam önünde bulunca midesindeki gurultuların farkına vardı ve yemek yemediğini hatırladı. Görünürlerde bir yemekli parti falan yoktu. Bu yüzden de değerli zamanını kaybetmeden acele bir şeyler yemek için merdivenleri çıkıp restorana girdi. Restoran oldukça pahalı bir yerdi. Ama bu Bay Golatkin'i durdurmadı. Böyle ıvır zıvır şeyleri düşünerek kaybedecek zamanı yoktu şimdi. Işıl ışıl aydınlatılmış bir salonda saygıdeğer insanların hafif bir aperatif olarak tüketecekleri çeşit çeşit yiyeceklerin bulunduğu açık büfede bir yığılma vardı. Garson bardakları doldurmak, hizmet etmek, para alıp üzerini vermek için zorlanıyordu. Bay Golatkin bekledi ve sırası gelir gelmez bir balıklı börek aldı. Bir köşeye çekilip sırtını dönerek iştahla yedi. Bitirince götürüp tabağını bıraktı ve ücretini bildiğini belli eder gibi garsona bakarak 10 kopek bıraktı. Borcunuz 1 ruble 10 kopek dedi garson küçümseyerek. Bay Golatkin şaşırmıştı. Ne diyorsunuz siz? Yalnızca bir tane yedim. 11 tane yediniz dedi garson sert sert, kesin bir tavırla. Sanırım bir hata yapıyorsunuz. Sizi temin ederim bir tane aldım. 11 tane aldınız, ben saydım. Yediklerinizi ödemelisiniz. Biz bedavaya yemek dağıtmıyoruz. Bay Golatkin sersemlemişti. Ne oluyor bana? Bir sihir falan mı var diye düşündü. Adam tepesinde dikilmiş, karar vermesini bekliyordu. Kalabalık toplandı. Bay Golatkin bu duruma bir son vermek ve beladan kaçınmak dileğiyle bir ruble çıkarmak için elini cebine attı. 11 diyorsa öyledir diye düşündü. İstakoz gibi kızararak. 11 börek yemekte ne var? İnsan açsa 11 börek yer. Bırakın yesin. Bunda gülünecek ve şaşılacak bir şey yok. Yan tarafında bir acı hissederek kafasını kaldırdı. Gizem ve sihir birden açıklığa kavuştu. Artık tereddütü kalmamıştı. Kapıda garsonun tam arkasında yüzü Bay Golatkin'e dönük olarak bir adam duruyordu. Bay Golatkin o ana kadar orada bir boy aynası olduğunu sanmıştı. O Bay Golatkin'di. Yaşlı olan, hikayemizin kahramanı olan değil, öteki, yeni Golatkin'di ve neşesi yerindeydi. Birinci Golatkin'i sırıtıyor, başını sallayıp göz kırpıyordu. Sanki her an yan odaya geçip, arka yoldan kaçarak izini kaybettirmeye hazır bir halde kıpırdanıp duruyordu. Elinde 10. böreğin son lokması duruyordu. Bay Golatkin'in gözlerinin önünde onu da ağzına atıp zevkle dudaklarını yaladı. Kendini ben diye yutturdu alçak diye düşündü Bay Golatkin. Utancından kıpkırmızı kesilerek. Başka insanların gözleri önünde hiç çekinmedi de. Onu görüyorlar mı acaba, hiç sanmam. Bay Golatkin sanki parmaklarını yakıyormuş gibi bir rubleyi fırlattı ve garsonun zafer edasıyla küstahça tepeden bakan sırıtmasına dikkat bile etmeden kalabalığı yarıp fırladı. Geriye bakmaya cesaret edemedi. Tanrı'ya şükür ki kimseyi tehlikeye atmadı diye düşündü. O aşağılığa ve talihe de şükürler olsun ki her şey bu kadarla bitti. Yalnızca garsonun küstahlığını kaldıramadım. Gerçi o da haklı. Bir ruble 10 kopek eder. O da haklı. Biz bedava yemek dağıtmıyoruz dedi. Biraz daha kibar olabilirdi küstah. Bay Golatkin merdivenleri inerken böyle söylüyordu kendi kendine. Son basamakta çakılıp kaldı. İncinen gururunun verdiği acıyla yüzü kıpkırmızı oldu. Gözleri yaş doldu. 30 saniye kadar hareketsiz durduktan sonra kararlı bir adım atıp sokağa fırladı. Yorgunluğunu hiç aldırmadan ve bir kez bile arkasına bakmadan eve gitmek üzere Şestilavoçnaya Caddesi'ne doğru yola koyuldu. İçeri girer girmez alışkanlıklarının tersine paltosunu çıkarmadan kendini sedire attı. Piposu aklına bile gelmeden hokkayı önüne çekip bir kalemle kağıt aldı ve bastırılmış bir heyecandan elleri titreyerek aşağıdaki mektubu yazmaya başladı. Sayın Yakov Petrovic, eğer şartlar ve bizzat siz beni mecbur bırakmasaydınız, kalemi elime almazdım. Zorunluluktan dolayı size açıklama yapıyorum, buna inanın. Sizden rica ediyorum. Bu mektubu sizi aşağılamak için kasti bir girişim olarak değil, aramızda geçenlerin kaçınılmaz bir sonucu olarak değerlendirin. Biraz ciddi ve etkileyici olmakla birlikte kibar ve saygıdeğer bir yazı oldu sanırım. Burada itiraz edeceği bir şey yoktur. Üstelik haklıyım diye düşündü Bay Golatkin, yazdıklarını okuduktan sonra. Beyefendi, adlarını söylemeye tenezzül etmediğim düşmanlarımın bana karşı gösterdikleri kaba ve çirkin hareketlerinin ardında öyle fırtınalı bir gecede garip ve hiç rastlanmamış bir tarzda gelişiniz, aramızda geçen yanlış anlamaların temelini atmıştır. Benim hayatıma ve özel ilişkilerime zorla girme çabanız, alışılmış nezaket kurallarının ve sosyal geleneklerin sınırını aşmıştır. Hiç hak etmediğiniz halde sırf amirlere yaranmak amacıyla benim adımı kullanarak evraklarımı aldığınızı size hatırlatmama gerek yok sanırım. Davranışlarınızın açıklamalarını yapmaktan kaçınmanızın çirkin ve çıkarcı tarafından da söz etmeyeceğim. Son olarak sizden hiçbir şey saklamamak için restoranda bana karşı olan garip, hatta anlaşılmaz davranışınızdan da söz etmeyeceğim. Bir rublelik bir masraf yüzünden yakınmak benden çok uzak bir şey. Bununla birlikte tanımasam da görgülü pek çok kişinin önünde gururumu kırmaya yönelik çirkin davranışınıza duyduğum öfkemi de gizleyemeyeceğim. Acaba çok mu ileri gidiyorum diye merak etti Bay Golatkin. Biraz ağır mı oldu? Çok dokunaklı değil mi? Özellikle de görgülü insanlar konusundaki ima. Yo, hiç önemli değil. Ciddiyet şart. Fırtınayı yatıştırmak için sonunda onu biraz yağlarım. Bakalım. Eğer yüce kalpliliğinizin ve samimiyetinizin yaptığınız hataları düzeltme ve durumu eski haline getirme konusunda size doğru yolu göstereceğinden emin olmasaydım, bu mektubu yazmazdım. Bu mektubu bir hakaret olarak kabul etmeyeceğinizi ve bir açıklama yazarak uşağımla göndereceğinizi umuyorum ve size güveniyorum. En derin saygılarımla. Y. Golatkin. Tamam, oldu işte. Yazışma aşamasına geldik. Peki bu kimin suçu? Onun. Bir şeyleri yazıya dökmeye beni zorlayan o. Ben tamamen haklıyım. Mektubu son kez okuduktan sonra katladı, yapıştırdı ve her zamanki gibi mahmur mahmur bakan Petruşka'yı çağırdı. Bu mektubu almanı istiyorum, anladın mı? Petruşka sesini çıkarmadı. Bunu alıp daireye götürmeni istiyorum. Orada nöbetçi sekreter Bahramiyev'i bulacaksın. Anladın mı? Evet. Evetmiş. Evet efendim diyemez misin? Bahramiyev'i bulunca ona efendinin selamlarını getirdiğini ve adres defterinden memur Golatkin'in adresini bulmasını rica ettiğimi söyle. Petruşka yanıt vermedi. Sanki uşağa bir şey gülüyormuş gibi geldi Bay Golatkin'e. Tamam o zaman. Adresi alınca Bay Golatkin'in oturduğu yere git. Tamam. Adresi öğrenip mektubu o adrese götüreceksin, anladın mı? Evet. Oraya gittiğinde bu mektubu götürdüğün adam, yani Golatkin... Ne gülüyorsun budala? Ben mi? Ne diye güleyim, gülecek ne var? İyi o zaman. Eğer adam sana efendinin nasıl olduğunu falan soracak olursa çeneni tut ve yalnızca efendim iyi, mektubun yanıtını bekliyor de. Anladın mı? Evet efendim. Güzel. Efendim iyi diyeceksin. Gayet iyi. Bir yere gitmeye hazırlanıyor diyeceksin. Yazılı yanıt bekliyor diyeceksin, anladın mı? Evet. İyi git o zaman. Bu ahmakla uğraşmak da ayrı bir iş. Hep güler. Neye güler bilmem. Olanlar oldu. Belki her şey düzelir. Şimdi bu şeytan da birkaç saat ortalarda aylak aylak gezer. Sonra da ortadan kaybolur. Hiçbir yere göndermeye gelmez. Ne bela be, ne bela. Dertlerden iyice bıkan Bay Golatkin, Petruşka'yı beklerken 2 saat kendini oyalayacak bir şeyler bulmaya karar verdi. Pipo içerek odada dolaşmaya başladı. Sonra piposunu bir kenara bırakıp eline bir kitap aldı. Sedirin üzerinde biraz uzandı. Yeniden pipo içti. Tekrar odada dolaştı. Olanları bir kez daha düşünmek istedi ama bunu da yapamadı. Sonunda bu tür şeylerden usanıp bir şeyler yapmaya karar verdi. Petruşka ancak 1 saatte döner diye düşündü. Anahtarı kapıcıya verip biraz çıkayım, araştırma yapayım. Araştırma yapmak için hiç zaman kaybetmeden şapkasını aldı. Kapıyı kilitleyip çıktı. Kapıcıya anahtarı verirken 10 kopek bahşiş de verdi. Son zamanlarda çok cömert olmuştu. İlk önce yarım saat kadar yürüyüp İzmailovski Köprüsü'ne gitti. Sonra Berendeyev'in evinin avlusuna girip pencerelerine baktı. Kırmızı perdeli 3 pencere haricinde hepsi karanlıktı. Bugün Osufi Ivanoviç'in konuğu olduğunu sanmam diye düşündü Bay Golatkin. Hepsi evdeler herhalde. Bir süre avluda durup bir karara varmaya çalıştı. Ama karar bir sonuca bağlanmadan kaybolup gitti. Elini şöyle bir sallayıp tekrar sokağa çıktı. Buraya ne diye geldim sanki? Ne işim var benim burada? Gidip şu işi kendim araştırsam iyi olacak. Bay Golatkin bu düşünceyle daireye gitmek üzere yola koyuldu. Önünde yürünecek çok yol vardı. Üstelik yol çamurluydu ve koca koca kar taneleri hızla düşüyordu. Ama sanki onun için hiç güçlük yok gibiydi. İliklerine kadar ıslanmış, çamurlanmadık bir köşesi kalmamıştı ama amacına ulaşması için hiçbir şeye aldırdığı yoktu. Ulaşmasına da az kalmıştı. Uzakta, karanlıkta bir karaltı halindeki binayı görebiliyordu. Dur dedi birden kendine. Nereye gidiyorum ben? Gidince ne yapacağım? Diyelim nerede olduğunu öğrendim. O arada Petruşka mektupla geri dönmüş olacak. Böyle bir hiç için değerli zamanımı kaybediyorum. Neyse canım, önemli değil. Her şey düzelir. Acaba Vahramiyev'e uğrayıp baksam mı? Hayır, sonra uğrarım. Lanet olsun, keşke hiç çıkmasaydım. Ben böyleyim işte. Gerekli gereksiz hemen dışarı fırlarım. Saat kaç olmuş? 9 sanırım. Petruşka gelip beni bulamayacak. Ne salağım. Aman ne sıkıntı. Salaklık yaptığını açık açık itiraf eden kahramanımız Şestilavoşnaya Caddesi'ne geri döndü. Yorgun ve bitkin halde eve geldi. Kapıcıdan Petruşka'nın henüz gelmediğini öğrendi. İşte tıpkı düşündüğüm gibi diye düşündü. Saat 9 oldu. Ne işe yaramaz şey bu adam. Bir yerlerde içiyordur. Ah tanrım. Benim için ne berbat bir gün. Böyle düşünüp sızlanarak evine girdi. Bir mum yaktı. Soyunmadan piposunu aldı. Zayıf, yorgun ve aç bir halde sedire uzanıp Petruşka'yı beklemeye başladı. Belli belirsiz yanan mumun ışığı duvarlarda titreşiyordu. Düşünceli bir halde boşluğa bakıyordu. Sonunda uyuyakaldı. Gece geç saatte uyandı. Yanıp bitmek üzere olan mum duman çıkarıyordu. Margolatkin ayağa kalkıp kendine geldi, her şeyi hatırladı. Paravanın arkasından Petruşka'nın horultuları geliyordu. Pencereye koştu. Hiçbir yerde ışık yoktu. Küçük camı açtı. Çıt yoktu. Şehir uyuyordu. Saat sabahın ikisi ya da üçü olmalıydı. Gerçekten de öyleydi. Paravanın arkasındaki saat zorlanarak ikiyi vurdu. Bay Golatkin yan odaya gitti. Uzun bir uğraştan sonra Petruşka'yı kaldırdı ve yatakta oturmasını sağladı. Tam o anda mum da söndü. Yeni bir tane bulup yakması 10 dakika sürdü. Bu süre içinde Petruşka tekrar uyumuştu. Alçak, hain diye bağırdı Bay Golatkin. Onu bir kez daha kaldırırken. Kalk, uyan. Yarım saatlik çabadan sonra Bay Golatkin uşağını kıpırdatıp kendi odasına sürüklemeyi başardı. Ancak o zaman Petruşka'nın kör kütük sarhoş olduğunu anladı. Ayakta duramıyordu. Aylak serseri diye bağırdı Bay Golatkin. Beni rezil ettin. Ah tanrım, mektubu ne yapmış? Ne oldu mektuba? Neden yazdım sanki? Ne gerek vardı? Gururun başıma ne işler açtı? Al işte gururun. Mektubu ne yaptın hırsız? Kime verdin? Kimseye mektup falan vermedim. Bende mektup yoktu. Bay Golatkin ümitsizlikle ellerini ovuşturdu. Dinle Piotr, beni dinle. Dinliyorum. Neredeydin söyle. İyi insanlara gittim. Tanrım bana yardım et.